Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM radyosundan sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa hoş geldiniz. Programımızı açmadan evvel her zaman olduğu gibi sizleri sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, sancak ve bayrak. Her ikisi de Türkçe sözlerdir. Ve bir devlet için çok ehemmiyetli Türk devletlerinin hakimiyet sembolleridir. Sancak, sançmak, saplamak kelimesindendir. Bayrak ise batırak, batırmak kelimesindendir. Yani sancılan, saplanan şey, batırılan şey manasına gelir. Arapçası livadır değerli dinleyiciler. Eski sancaklar hakkında tarih kayıtlarımız azdır ve bu kayıtlar birbirini pek tutmamaktadır. Bunlardan toplanan bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin sancağı 19. asır başlarına kadar bir ak sancak idi. Buna livayı Ali Osmani veya alemi padişahi veya sancağı şerif denirdi. Livayı Ali Osmani, Osmanlı hanedanının bayrağı, sancağı demek. Alemi padişahi yine aynı, aslında alemi padişahi olacak. Alemi padişahi padişah sancağı, sancağı şerif ise mukaddes mübarek sancak demektir. Etrafı altın sırma ile saçaklı, ortasında altın sırma ile Sure-i Fetih ilk ayeti, yani İnna fetahna leke fethan mübina yazılı ve de Zülfikar resimliydi bu sancak. İnna fetahna, fethin sembolü olan bir suredir Kur'an-ı Kerim'de ve sancaklarda bunu kullanmak adetti. Zülfikar ise değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber'e ait olan ve onu Hazreti Ali'ye hediye ettiği bir kılıçtır. İki ucu vardır. Böylece düşmana karşı galebe gelme ihtimali fazla olan bir kılıçtır Zülfikar. Bu vardı. Zülfikar iki kaburga sahibi demektir. Kaburga gibi, yani böyle iki kemik gibi ucu açılan kılıçtır. Bu sancak böyleydi. Aynı zamanda padişahları da temsil ederdi bu ak sancak. Bunun yerine sonraları münhasıran devleti temsil eden kırmızı sancak kabul edilmiştir. Kırmızı da eski Türklerde hanedan rengidir değerli dinleyiciler. Böylece Osmanlı Devleti'nin iki bayrağı olmuştur. Ak sancak ve kırmızı sancak. Ak sancak hanedanı, kırmızı sancak devleti temsil etmektedir. Bu kırmızı sancağı Ay Yıldız ilavesi sonradan Sultan 3. Selim zamanında yapılmıştır tahminen. Bundan ilgili çok çeşitli hikayeler anlatılır. Malum bir harpte çok muazzam bir telefat verilmiş. Şehitlerin kanları üzerine ay ve yıldız aksetmiş. Bu bayrak ittihaz edilmiş. Bu biraz efsane gibi geliyor. İşin hakikati şudur değerli dinleyiciler. Hilal ve yıldız, Türk-İslam kültüründe ehemmiyetli yeri olan iki işarettir. Bunlardan hilal, hafif şöyle sola yukarıya doğru bakan hilal, zaten hilal o şekilde doğar. Allah yazısını sembolize eder. Zaten hilal kelimesiyle Allah kelimesi aynı harflerle yazılır. Bir de lale kelimesi böyledir. Şu işe bakın ki lale motifi de Allah yazısıyla birbirine benzer. Yıldız ise değerli dinleyiciler, Muhammed isminin Arap harfleriyle yazımını sembolize eder. Böylece ayla yıldız, bayraktaki ayla yıldız Allah ve Muhammed demektir. Ki ve Osmanlı Devleti'nin bir İslam devleti olduğunu sembolize eder. Bu ay yıldızlı bayrak tamim etmiş ve 19. asırda artık Osmanlı Devleti'nin sancağı ve bayrağı haline gelmiştir. Bu zamana kadar orduya ait çok çeşitli sancaklar ve bayraklar vardı. Ama esas olan beyaz ve siyah iki bayraktır. Yavuz Sultan Selim Han değerli dinleyiciler Mısır seferine çıktığı zaman kat'i muzafferiyet kazandıktan sonra Kahire şehrinde kurulan Otay-ı Humayun'un önünde biri ak sancağı şerif, diğeri kırmızı bir sancak olmak üzere iki gönderli, altın gönderli iki tane sancak dikilmişti. Hem beyaz sancak hem kırmızı sancak, yani al sancak ve ak sancak. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han da ilk seferi olan Belgrad seferine çıktığı zaman otağının önünde 7 tuğ ve 7 sancak diktirilmişti. Bu 7 sancağın 3'ü ak sancaktı, 4'ü kırmızı sancaktı. Ortada sancağı şerif, beyaz sancağı şerif. İki yanında 2 kırmızı sancak, Sonra iki ak sancak ve sonra tekrar iki kırmızı sancak dikilmişti. Mamafi bu renkler hakkında rivayetler muhteliftir. Kazasker ve tarihçi Karaçelebizade Abdülaziz Efendi Süleymanname diye bir eser kaleme almıştır. Orada Kanuni Sultan Süleyman'ın seferlerini anlatıyor. 13 defa sefere gitmiş olan bu büyük hükümdarın önü sıra altın gönderli 7 tane sancağın çekildiğini teyit etmektedir. Devleti temsil eden bu ak sancağı şerif seferlere ancak padişahlarla beraber veya sadrazamların bizzat serdarlıkla sefere memur oldukları zaman giderdi. Sadrazam olmayan bir vezir, serdar olup da sefere gitse, askeri rütbe ve şöhreti ne olursa olsun sancağı şerif sefere götüremezdi. Serdarlıkla sefere memur olan sadrazamın padişah elinden sancağı şerifi alması tespit edilmiş bir protokole, teşrifata tabi idi. Sadrazam başına Selimi giyerdi. Selimi isminde bir kavuk vardır. Üzerine seraser kaplı kürk ve kırmızı kadife şalvar bulunurdu. Huzur humayına çıktığında padişah başındaki selimisinin üzerine iki adet murassa toplu sorguç takardı. Ayrıca sırtına da biri kürklü, diğeri sade hilatı fahire giydirirdi. Osmanlılar zamanında şimdiki plaket vermenin, madalya vermenin yerine taltif edilecek bir kimseye hilat giydirilirdi. Hilat ne kadar ihtişamlıysa taltif de o kadar ihtişamlı olurdu. Şahsın rütbesine göre farklı hilatlar giydirilirdi. İşte bu merasimde sancağı şerifi, yani ak sancağı, devleti temsil eden ak sancağı padişah bizzat kendi eliyle sadrazama teslim ederdi. Hayır dualar ederdi. Sadrazam da sancağı şerifi omuzuna alırdı. Dualarla, tekbirlerle Topkapı Sarayı'ndaki Bab-ı Saade'den çıkarır ve kendi sancaklarına teslim ederdi. Harp meydanında padişahın yahut sadrazamın otağı önünde altın gönder üzerinde dalgalanırdı bu ak sancak. Bu sancağı şerifi sancaktar ve maiyetinden başka en az 1000 kadar namlı cengaver muhafaza ederdi. Çünkü sancağı şerifin muhafazası çok mühimdi. Sancağı şerifin kaybolması veya çalınması ordunun maneviyatında büyük bir çöküntü meydana getirir ve harbin kaybedilmesine müncer olabilirdi. Devlet hazinesinde bir başka sancak var, sancağı şerif var. Çok kimse sancağı şerif deyince onu hatırlar ama o değildir. O Hazreti Peygamber'in sancağıdır. Buna Livai Resulullah dendiği gibi halk arasında sancağı şerif de denirdi. Livai Resulullah bir siyah sancaktı. Hazreti Peygamber'in sancağı siyahtı. Üzerinde yazılar vardı. Sonradan bu sancak çok eskimiş. Bunun parçaları Hırka-i Saadet dairesinde saklanmaktadır. Üzerindeki yazılar alınmış, yeşil zemin üzerine dikilmiştir. Onun için Hazreti Peygamber'in sancağını yeşil zannedenler vardır. Halbuki siyahtır. Nitekim Abbasiler de bu rengi bayrak olarak iddiaz etmişlerdir. Bu yeşil zemin üzerine dikilen yazılar da Hırka-i Şerif dairesinde ziyaret edilmektedir. Sancağı şerif, yani Livai Resulullah Hazreti Peygamber'in sancağı daima gayet kıymetli bir bohçaya sarılı olarak bir altın sandık içinde muhafaza olunurdu. Padişahlar sefere gittikleri zaman onu da yanlarında götürürlerdi. Fakat edeben hiçbir vakit bohçasından ve sandığından çıkarılmaz, hele göndere çekilip açılmazdı. Orduda bulunması ruhaniyetinden istimdat için kâfi sayılırdı. Siyah sancağı şerif, yani Hazreti Peygamber'in sancağı bazen sadrazamlarla sefere gönderilirdi. Bu sancağı Emevi halifeleri Şam hazinesinde muhafaza ederlerdi. O zamandan beri Şam hazinesinde muhafaza oluna gelinirdi. Hatta Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a giderken Şam'ı fethettiğinde Livai Resulü ziyaret etmiştir ve olduğu yerde muhafazasını emretmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki büyük seferlerde Şam'dan getirilir ve harpten sonra tekrar yerine Şam'a gönderilirdi. Hicri 1003 yılında, yani 1595'e tekabül eden 1003 yılında Sultan 3. Murat Sur Kalesi muhafızlarından bir Yeniçerin, 1000 kadar Yeniçerinin himayesinde bu sancağı şerifi Şam'dan getirtmiş ve orduyla Macaristan'da seferde bulunan sadrazama göndermiştir. Sefer dönüşünde bu sancak Topkapı Sarayı'ndaki mübarek emanetler arasında, emanat-ı mukaddise arasında Hırka-i Şerif dairesine konulmuştur ve sancak bir daha Şam'a dönmemiş ve İstanbul'da kalmıştır. Sancak-ı Şerif'in İstanbul'da kalışının başka bir rivayet daha var. Ona göre de Livai Resul, yani Sancak-ı Şerif, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra Hicaz Emiri Mekke Şerifi Ebu'l-Berekat Nümey tarafından gönderilen mukaddes emanetlerin arasındaydı ve diğer iki sancakla beraber getirilmişti. Bu sancaklardan biri Hazreti Ebu Bekir'in, diğeri Hazreti Ömer'in sancaklarıydı. Anlaşılıyor ki her hükümdar, her halife tahta çıktığında ayrı bir sancak çekmiş. Hazreti Peygamber'in sancağını çekmeyi edebe mugayir görmüştür. Değerli dinleyiciler, asırlar boyunca İstanbul şehri birçok kanlı Yeniçeri ihtilali görmüştür. Yeniçeriler, Sultan Orhan zamanında kurulan Hacı Bektaş-ı Veli'nin duasıyla da gelişen, tekemmül eden bir muhafız ordusuydu. Osmanlı ordusunun tamamı Yeniçerilerden teşekkür etmezdi. Osmanlı ordusu daha ziyade eyalet askerlerinden, tımarlı sipahilerin kumandasındaki Anadolu askerlerinden teşekkür ederdi. Yeniçeriler, bugünkü Riyaset-i Cumhur Muhafız Alayı gibi padişahın korunmasına mahsus bir piyade tümeniydi. Bunların atlıları da vardı. Süvari tümeni de vardı. Tımarlı, bunlara kapı kulu süvarileri denir. Bunlar belli sayıda İstanbul'da bulunur, padişahı korur. Savaşlarda da padişahın otağının etrafından ayrılmaz. Ve bunlardan belli sayıda büyük şehirlerde ve sınır muhafazasına memur şehirlerde de bulunurdu. Zamanla İstanbul'da polis teşkilatı görevi ifa etmişler. Sayıları giderek artmıştır. İran ajanlarının tesiriyle Bektaşi tekkelerinde dejenerasyon başlayınca bu dejenerasyon Yeniçeri Ocağı'na da sızmıştır. Ve Yeniçeri Ocağı zamanla Şii mezhebinden ajanların cirit attığı bir grup, topluluk, güruh haline gelmiştir. Osmanlı padişahları zaman zaman bu güruhu ıslah etmek veya ortadan kaldırmak teşebbüsünde bulunmuşlarsa da çoğu bunu canıyla veya tahtıyla ödemiştir. Ta Sultan II. Osman'dan beri böyle. Bu hayırlı işe Sultan II. Mahmud hayırlı iş ona müyesser olmuştur. Son isyan onun zamanında cereyan etmiştir. Padişah yeni bir ordu kurmuştu, Sekban-ı Cedid diye. Bu orduyu kurmasına karşı çıkan Yeniçeriler ayaklandılar ve padişah kendisine sadık bazı asker ocaklarının ve bilhassa İstanbul halkının yardımıyla ve kanlı bir şehir muharebesi yaparak Yeniçerileri kırmıştır. Bu tarihi asker ocağı ilave edilmiştir. İşte Vakayı Hayriye, hayırlı vaka denilen bu şehir muharebesinde de Sultan Mahmud sanki düşmana yürünüyormuş gibi sancağı şerifi çıkartmıştır. Hatta Tarabya'daki bir camiden açılmıştır bu sancağı şerif ve kendisine sadık tebasını asi askere karşı sancak altına davet etmiştir. Şan ve ulviyetine nakise vermemek için Vakayı Hayriye'de sancağı şerif adı altında çıkarılan bayrak başkaydı. Bu sancak Hazreti Peygamber sancağı değildi değerli dinleyiciler. Bu sancak altın gönder üzerine evvela Bab-ı Saad önüne dikilmiştir. Sonra padişahla beraber Sultanahmet Camii'ne götürülerek caminin minberine asılmıştır. Ve Yeniçeri kışlaları yerle bir edilip de Yeniçeriler yok edilinceye kadar bu camide kalmıştı. Bu vakada her iki tarafın dellallarından Yeniçeriler Yeniçeri olan et meydanında kazan başına gelsin diye bağırmıştır. Padişah tarafındakiler ise Ümmet-i Muhammed'den olan sancağı şerifin altına gelsin diye bağırmışlardır. Malum padişah, halife, Hazreti Peygamber'in vekili ve yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Binaenaleyh sancağı şerif denmesinin bir hikmeti de odur padişah sancağına. Ve böylece bu sancağı şerifin nüfuzu halkın ve padişaha bağlı askerlerin Yeniçeri Ocağı gibi bir zorba güruhunu ortadan kaldırmasına vesile olmuştur. Sancağı Şerif'in en son sahneye çıktığı devir Osmanlı Devleti'nde son devridir değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti Sancağı Şerif'ten en son 1. Can Harbi'nde faydalanmak istemiştir. Fakat şuna bakın ki tarih boyunca harplerde, seferlerde açılan sancak hep Sancağı Şerif denilen padişah sancağı iken Bu devirde Livai Resul, Hazreti Peygamber'in sancağı açılmıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla beraber harbe girmiştir. Ve Osmanlı vatandaşlarından çoğu başta bulunan iddiaçılara muhalif olduğu için bu harbi de tasvip etmemişlerdir. Ve harbe karşı bir isteksizlik hasıl olmuştur. Hakikaten bu son derece mantıksız ve manasız harp ki Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla sona ermiştir. De halkın desteğini alabilmek için İttihat ve Terakkiciler bir hileye, bir kurnazlığa başvurmuşlardır. Kendilerine bağlı ulemadan bu harbin cihad-ı ekber olduğuna dair fetvalar almışlardır. Böylece Müslüman halkın bu harbe rağbet edeceğini zannetmişlerdir. Hatta bu oyunlarını takviye etmek için de o zamana kadar hiç açılmayan sancağı şerifi, Hazreti Peygamber sancağını da açmışlardır. Halbuki 1. Cihan Harbi cihat değildi değerli dinleyiciler. Çünkü meşru hükümdar olan Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiş ve hapsedilmişti. Meşru hükümdarı tahttan indirmeye hiç kimsenin salahiyeti yoktur. Türk-İslam amme hukukunda. Dolayısıyla padişah padişahlığını devam eder ve onun zamanında açılan harplerde meşru cihat olmaz. Hele hele cihad-ı ekber hiç olmaz. Cihad-ı ekber değerli dinleyiciler, İslam literatüründe nefis ile yapılan mücadeleye verilen isimdir. Hiçbir tarihte, tarihin hiçbir devrinde cihad-ı ekber denilmemiştir. Cihad cihattır. Cihad-ı ekber nefisle yapılan cihattır ve tasavvufi bir tabirdir. İddiaçılar bu mukaddes kelimeyi de kullanarak bu hadiseyi istismar etmişlerdir. Üstelik buna bir de cihad-ı mukaddes demişlerdir. Cihad zaten mukaddestir. Ve mukaddes tabiri zaten İslam literatüründe çok kullanılmaz. Mukaddes takdis edilmiş demektir. Halbuki İslam kültüründe ruhban sınıfı olmadığı için takdis edilecek bir şey de yoktur. Binaenaleyh İslamiyet'te kutsi vardır. Şimdi kutsal diyorlar fakat mukaddes yoktur. Mukaddes tabiri Hristiyanlardan alınmadır. İddiaçıların buna cihad-ı mukaddes demeleri bu bakımdan da çok manidardır. Üstelik o zamana kadar hiç açılmamış olan Sancağı Resulullah'ın, Livai Resul'un açılması da çok büyük bir edepsizlik ve terbiyesizlik olarak değerlendirilmiştir. İddiaçıların bu kurnazlığını halkın çoğu yutmamıştır. Araplar bunun aslında göstermelik bir harp olduğunu, Almanları için harbe girdiğimizi, İttihat ve Terakkicilerin kendilerini güçlendirmek için bu harbe girdiklerini çok iyi bilmişler ve bu cihat kurnazlığına imtisal etmemişlerdir. Ve bundan dolayı da çok kimse Araplar bizi arkadan vurdu diye Araplar hakkında çok enteresan ve lüzumsuz beyanlara girişmişlerdir. Halbuki işin aslında pek çok bozukluklar vardır ve neticede zaten sancağı şerifi de açsalar harpte muvaffak olamamışlardır. Çünkü harbin çok farklı politik, ekonomik ve tarihi dezavantajları vardı bu harbe girmenin. Ama İttihat ve Terakki muhalifleri ve diğer halk iddiaçıların bu kurnazlığı ve Hazreti Peygamber sancağını edepsizce açmalarından son derece infiale uğramışlar ve bu çirkin hadise bir daha tekrarlanmamıştır. Değerli dinleyiciler, eskiden bir yere serdar olarak gönderilen vezirlerle ümeranın seferden dönüşlerinde padişaha kendilerine düşen ganimetlerden hediye takdim etmesi kaideydi. İşte bu hediyeler padişah hazinesini teşkil ederdi. Osmanlılarda iki hazine vardı değerli dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi hazine-i amire denilen devlet hazinesidir. Bunun gelirleri bellidir. Bu hazinenin dört sandığı vardır, dört kalemi vardır. Birinci kalemde zekat malları toplanır ve zekat verilmesi gereken 8 sınıfa dağıtılırdı. Başka yere verilmezdi. Fakirler, yolda kalmışlar, azatlanacak köleler, zekat memurları, borçlular, miskinler hep buradan zekat fonundan para alırlardı. Hazinenin, devlet hazinesinin ikinci kalemi ganimetlerden devlet hissesine düşen 1/5'di değerli dinleyiciler. Savaşlarda elde edilen menkul ve gayrimenkul malların 1/5'i devlet hazinesine alınır, 4/5'ü gazilere dağıtılırdı savaşa katılanlara. O devlet hazinesine alınan 1/5'in 1/5'i de padişaha, halifeye tahsis olunurdu. Devlet hazinesinin 1/3 kısmı gayrimüslimlerden alınan toprak ve baş vergisiydi. Gayrimüslimler Osmanlı ülkesinde kalmak, rahatça ziraatle meşgul olmak karşılığında ürünlerinin 1/10'unu aynı olarak devlet hazinesine verirlerdi. Buna haraç denirdi. Bir de eli silah tutan gayrimüslimler askere gitmemenin karşılığı olarak cizye öderlerdi. Cizye kadınlardan, çocuklardan, hastalardan, ihtiyarlardan ve ruhban sınıfından alınmazdı. Bu da hazinenin 3. kalemini oluştururdu. Buradan da devlet memurlarının maaşları verilirdi. Devlet hazinesinin son kalemi lukatalar ve sahipsiz terekelerdi. Yani yolda bulunmuş mallar, sahipsiz mallar, sahibi bilinmeyen mallar daha doğrusu ve mirasçısı bulunmayan terekeler devletin hazinesinin 4. kalemine gelir ve burada çalışamayacak olanlara ve hastalara tahsis edilirdi. Şimdi bu Beytülmali Müslümin denilen devlet hazinesidir. Osmanlılar'da buna hazine-i amire denirdi. Padişah hazine-i amireyi hukuk kuralları çerçevesinde ve maslahata göre harcamakta tasarruf yetkisi nihaizdi. Bunu defterdar ve hazine emini vasıtasıyla yapardı. Yani maliye nazırı vasıtasıyla yapardı. Bir de hazine-i hassa denilen enderun hazinesi vardı. O da padişahın kendi hazinesiydi değerli dinleyiciler. Padişahın kendi hazinesi, padişahın maaşı, ganimetlerden ona düşen hisse ve padişaha gelen hediyelerden ve padişahın anne ve babasından kalan miraslardan oluşurdu. Padişahlar hayatlarını ve ailelerin geçimini buradan sağladıkları gibi yaptırdıkları hayır eserlerini, camileri, kervansarayı, medreseleri de buradan yaparlardı. Çok zaman devlet hazinesinde para bittiği zaman hazine-i hassadan makbuz mukabilinde devlet hazinesine borç para verilirdi. Ve tarihi hadiseler ve evraklar bize gösteriyor ki bu borç verilen paralar hiçbir zaman geri dönmemiştir. Yani çok zaman devlet hazinesi hep borçlu olmuştur. İşte değerli dinleyiciler, hazine-i hassa denilen enderun hazinesinin, padişah hazinesinin gelir kaynaklarından bir tanesi de bu seferden dönenlerin getirmiş oldukları hediyelerdi. Mesela Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa bir sefer dönüşünde değerli dinleyiciler omuzlarında birer top çuha ile 2000 esir, omuzlarında birer kese akçe ile 200 gulam yani oğlan köle, başkaca ellerinde gümüş tepsi içine konmuş atlas keselerde biner altın bulunan 100 gulam yani erkek köle, gene ellerindeki altın tepsiler içinde inci ve mercan tesbihler, gerdanlıklar, altın kadehler ve sair nefis eşya taşıyan 200 cariye takdim etmişti zamanın padişahına. Zamanla harpler azalıp da ganimet malı da ortadan yavaş yavaş çekilince İstanbul'dan tayin edilen vezirler ve beyler beyleri padişaha hediyeler getirirlerdi. Mesela silahdarlıktan Mısır valisi olan İbrahim Paşa, kubbe veziriyle İstanbul'a davet edildiği vakit, padişaha getirdiği hediyelere o zamanki parayla 2 milyon altın kıymet takdir olunmuştu. Bu hediyeler 80 bin miskal altından yapılmış bir taht, altın ve mücevherlerle süslü silah ve at takımları ve diğer eşya ile birkaç yüz attan mürekkep idi. Zenginliğiyle meşhur Koca Sinan Paşa Gülhane'de Sultan 3. Murat için İncili Köşk adıyla maruf köşkü yaptırmıştır ve büyük bir takdim ziyafeti tertibiyle ve pek çok mücevherlerle beraber padişaha hediye etmiştir. Sultanahmet Devri vezirlerinden Hacı İzzet Paşa zenginliğiyle meşhurdu değerli dinleyiciler. Ve herkes bu vezirin suistimal ve rüşvetle de adı çıkmadığı için simya ilmine vakıf olduğunu zannederdi. Simya ilmi bakırdan altın yapılma ilmidir. Efsanevi bir ilimdir. Böyle bir ilmin varlığı var ama kendisi adı var ama kendisi ortada yoktur. İzzet Paşa'nın da bu ilmi bildiğine herkes hükmetmişti. O kadar zengindi ki ve varisi olan oğlu da kendinden önce vefat ettiği için bütün malını zamanın padişahı Sultan Abdülhamit'e vasiyet etmiştir. Bunu garipseyenlere de benim padişaha vasiyet etmem mal varlığımı milletin iyiliği nedir? Çünkü padişah bu malları milletin iyiliği için sarf eder. Onun için padişaha bırakılan mal halka bırakılmış demektir. Gerçekten değerli dinleyiciler, padişaha gelen hediyeler hep hayır eseri olarak yine halka dönmüş veya borç olarak hazine-i amireye, devlet hazinesine verilmiştir. Sultan Abdülaziz'i bir gün iftara davet etmiş Kamil Paşa diye meşhur Yusuf Kamil Paşa, Zeynep Kamil Hastanesi'ni karı koca yaptırmışlardır. Şehzade başındaki konağına padişah teşrif etmiş. Padişah yemek yedikten sonra büyük bir tepsi içinde mücevherler, altınlar, keseler ve bir yığın tapularla Kamil Paşa, efendim demiş, sizin gibi bir padişaha bizim diş kirası vermek ne haddimize? Gelen misafire diş kirası vermek adettir. Biz de size diş kirası vermek isteriz ama padişaha verilen hediye ne olur? Biz de bütün mal varlığımızı bu tepsiye yığdık ve size hediye ediyoruz demiştir. Sultan Abdülaziz bu ince iltifattan çok memnun olmuş ve o tepsi içindekilerle beraber tekrar aldım, kabul ettim ve tekrar size hediye ettim diyerek o da kendi cömertliğini göstermiştir. Hediyeler çoğu zaman tersine olurdu değerli dinleyiciler. Padişahlar tahta çıktıkları zaman Cülüs Bahşişi adıyla kapı kulu askerlerine, yani yeniçerilere ve süvarilere para dağıtırlardı. Nitekim Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşındayken tahta çıkınca yeniçerilere muazzam bir Cülüs Bahşişi dağıtmışlar. Ve ondan sonra adet olmuş, her padişah tahta çıktığında yeniçerilere Cülüs Bahşişi dağıtmışlardır. Bazen Cülüs Bahşişi dağıtacak para olmadığı zaman da işte hazine-i hassadaki altınlar, kapkacaklar eritilerek para bastırılmış ve Cülüs Bahşişi dağıtılmıştır. O devlet hazinesinde bulunan altın, gümüş, eşya da çok kimsenin kafasını karıştırır değerli dinleyiciler. Görenler onu padişahların günlük hayatında kullandığını zanneder. Onlar birer ihtişam sembolüdür. Hazinenin varlığıdır, devletin gücünü sembolize eder. Bir sefer veya fevkalade hal olduğu zaman bunlar darphaneye gönderilerek eritilir ve bunlardan para bastırılırdı. Bunun örneğini Osmanlı tarihinde çok görmüşüzdür.
Uyguristan, Kırgızistan, Kırık Uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp Uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp Uygenler. Yurdumuz, sen gel kurban bol eylik ey ana yurdumuz, sen
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında sizlerle ama başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.